Ayrım 18, 17-25 Aralık, Reza'nın rızasını kazananlar, Ali Özgündüz, sayfa 173. 4. Bölüm, Uluslararası Boyut ve İran'daki Gelişmeler. Buraya kadar 17 Aralık dosyasından bahsettik. Neler, nasıl, nerede alındı, verildi. Bahsettiğimiz rüşvet çarkının toplamı sadece Halkbank İran dosyası için 100 milyon dolar civarındadır. Türkiye'de bu işi 30 yaşında bir adam yönetmektedir. 30 yaşında bir adam bu kadar serveti, uluslararası bağlantıları nasıl, ne ara yapmıştır? Başka büyük bir güç olmadan bu gerçekleştirilebilir mi? Yoksa bu 30 yaşındaki adam birilerinin kuryeliğini mi yapıyor? 100 milyon dolar sadece bir dosyada geçen rakam ve rakamın toplam iş hacminin küçük bir kısmı olduğu düşünüldüğünde 100 milyar dolar civarında bir paranın ülkemiz üzerinden paravan şirketler ve gayri resmi yollarla geçtiği bilinecektir. Zaten Sarraf'ın son süreçte yaptığı bu işlerin 50-70 milyar dolar civarında olduğu tahmin edilmektedir. Kitabın başında 2007 yılında Kapıkule sınır kapısında yakalanan uyuşturucudan ve daha sonra Moskova uçağında yakalanan paradan bahsetmiştik. Unutmadan Babek Zencani diye İran'da sıradan bir şahıs olduğunu hatırlatalım. Rıza Sarraf'ın patronu olarak geçiyor. Uluslararası çapta bu işleri organize eden kişi kendisi. Türkiye için 100 milyar dolarlardan bahsediliyorsa, uluslararası alanda dönen rakamları tahmin etmek dahi güç. İşin bir ucunda Rusya, diğer ucunda İran ve kilit noktada Türkiye var. İran'ın tutumu net. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki ihracat yapmak veya hatta ambargo delmek ayrı bir şey. Bu işlerin yolsuz biçimde rüşvet aracılığıyla yapılması ayrı bir şeydir. Örneğin ihracat neticesinde Halkbank'ın kasasına girmesi gereken para daha az meblağla birilerinin cebine rüşvet olarak giriyorsa orada ciddi sorun var demektir. Devlet yöneticileri başka bir ifadeyle siyaset ve bürokrasi bu tip işlerde ön ayak olmadığı müddetçe bunların gerçekleşmesinin olanağı yoktur. Bu İran için de geçerlidir, Rusya için de. İşte bu nedenlerle olsa gerek Rusya'ya sokulmak istenen valiz dolusu para için Rus makamları inceleme başlatıyor ve Interpol'den arama kararı çıkarılıyor. Üstelik bu işin Türkiye ayağı bilindiği için ülkemize bildirimde bulunuluyor. İran yolsuzluk konusunda çok daha farklı bir noktada. İran'ın bu dosyadaki önemi şu, rüşvete konu olan para İran devletine ait. Başka bir ifadeyle Türkiye'de rüşvet olarak dağıtılan paranın sahibi İran. Ve İran'ın yeni yönetimi yani 14 Haziran 2013 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu Cumhurbaşkanlığına gelen Hasan Ruhani yönetimi yolsuzlukların üstüne gitmekte kararlı. Babek Zencani adında 40 yaşlarında biri İran devletinin parasıyla kısa sürede dolar milyarderi olmuştu. Yaklaşık 15 milyar dolarlık bir servetten bahsediliyor. Bu paraların büyük bir kısmı Türkiye'de Rıza Sarraf ve benzeri kişilerin üzerinde. İran İslam Cumhuriyeti devlete ait olan bu paraların peşini bırakmayacaktır. Bu nedenle Babek Zencani 30 Aralık 2013 tarihinde tutuklandı, özel bir mahkemede yargılandı ve sonuçta İran İslam Cumhuriyeti'ni dolandırmak, ekonomik fesat çıkarmak, sahtecilik ve yeryüzünde yolsuzluğu yaymak suçlarından idam cezasına çarptırıldı ve halen Tahran'daki cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Dediğim gibi İran devleti ülkenin kaynağı olan petrol paralarının birileri tarafından aşırılmasına göz yummadı ve ülke dışında da olsa bu paraların peşine düşecektir. Nitekim Türk Hava Yolu şirketi olarak bildiğimiz Onur Air'in Babek Zencani'nin iç ettiği bu İran petrolünün parasıyla alındığı iddiasıyla İran devleti tarafından Türkiye'de Onur Air'in geri alınması için bir dava açıldı. Bu tür davaların devam edeceğini düşünmekteyim. Önümüzdeki günlerde Rıza Sarraf'ın mal varlığına el konulması istenirse şaşırmam. Burada bizi ilgilendiren kısım eğer Rıza Sarraf hakkında İran İslam Cumhuriyeti'nde buna benzer bir dava açılır ve Rıza Sarraf da İran Petrol Bakanlığı'na ait bu paraların bir kısmını Türkiye'de bakanlara, bürokratlara rüşvet olarak verdiğini itiraf ederse, o zaman bizim AKP'li bakanlarla ilgili de davalar açılabilir. Mal varlıklarına tedbir istenebilir. İşte o zaman ortalık şenlenecek gibi. Daha önce Tahran Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan bir hakimin dediğine göre Babek Zencani'nin işi çetin. Suçlamaları kabul edip devletin paralarını ülkeye getirirse belki anasını babasını görebilirmiş. Yoksa Türkiye sefaretinin karşısındaki meydanda idam edilmesi kuvvetle muhtemel. Doğal olarak İran konuya ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor. Bu konuda şahsi olarak ulaştığım bilgiler İran'da soruşturmanın çok daha derine ineceği yönünde. Hatta konunun eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a ulaşsa bile hız kesmeden devam edeceği edindiğim bilgiler arasında. Biz de bırakın bakanları, çocukları bile yargılanmıyorken İran'da yakında bir cumhurbaşkanının mahkeme önünde sıradan bir vatandaş gibi hesap verdiğini görürsek şaşmayalım. İran'da son günlerde yaşanan gelişmeler de bu yönde. Mahmut Ahmedinejad'ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi İran Yüksek Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Nedeni ucu Türkiye'ye uzanan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu. Rahimi ayrıca 10 milyar riyal para cezasına ve aynı zamanda 28 milyar 500 milyon riyal tazminata mahkum oldu. Konu bununla da sınırlı değil. İran parlamentosunda Zencani'nin yolsuzlukları için kurulan araştırma komisyonunun üyesi milletvekili Emir Abbas Sultani'nin sözleri ülkemizde büyük öneme sahip olmalı. Söylediği sözler ivedilikle araştırılmalı ve hatta kendisi ülkemizde çalışmalarda bulunmalıydı. Bunun tek bir yolu vardı. Konuyla ilgili eski bakanların varsa suçları yargıda hesap görülmesiydi. Türkiye yolsuzluğu araştırmaya yanaşmıyor. Sarraf ve reisi Zencani'nin ilişkileri ve iddia edilen yolsuzlukların belgelerinin İran'da olduğu resmen açıklandı. Emir Abbas Sultani, ikilinin nasıl işbirliği yaptıklarına dair ellerinde inkar edilemeyecek belgeler bulunduğunu belirtti. Ve Sarraf ve Zencani'nin gizli kalmış işbirliği boyutunun aydınlanması gerekiyor ve bu da Türk hükümetinin yardımıyla mümkün olabilir. Biz Zencani dosyasının tüm boyutunun aydınlanması için çaba gösteriyoruz. Fakat dosyanın bir bölümü Sarraf'la alakalı dedi. Unutmadan Sultani'nin ülkemizde çalışma yapma isteğinin geri çevrildiğini belirtelim. 17 Aralık dosyasında belirtilen ilişkiler büyük tablonun sadece küçük bir kesiti. Kayıp 22 milyar dolar. Sadece kayıp olan Gana'dan gelen altının 292 kilogramlık kısmı değil, gözler yine Ahmedinejad dönemine çevriliyor. İran'ın şimdiki Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı yani Başbakan Cihangir'i önceki hükümetin 22 milyar dolar petrol parasını İstanbul ve Dubai'ye gönderdiğini söylemiş. Ve eski Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad döneminde ülkedeki döviz kurlarını kontrol etmek adına petrol satışından elde edilen 22 milyar dolar paranın yurt dışına gönderildiğini, para transferinin İstanbul ve Dubai'deki döviz büroları vasıtasıyla yapıldığını sözlerine eklemişti. İstanbul ve Dubai hem de döviz büroları denilince herkesin aklına aynı şeyler gelir eminim. Konunun üzerine neden gidilmiyor? Görüldüğü gibi tablo çok büyük, milyarlarca dolarlık bir para akışından ve sağlanan menfaatten söz ediliyor. Bunun ortaya çıkması için öncelikle uluslararası işbirliği lazım. İran, Türkiye ve Rusya bu konuda önce olmalı ve konunun üzerine gitmelidir. Peki neden böyle bir işbirliği gerçekleşmiyor? Önünde ne engel var bu durumun? İlk gerekçe büyükçe bir çarkın olması, böyle bir çarka çomak sokulabilmesi için her üç ülkenin çok kararlı adımlar atması ve eşgüdüm içinde hareket etmesi lazım. Siyasi iradeler bu kadar karışık bir Orta Doğu coğrafyasının göbeğinde en azından şimdilik böyle bir başlığı öncelik olarak kabul etmeyebilirler. İkinci gerekçe daha önemli. Yolsuzluğu çökertme kararlılığı. Bu konuda her üç ülkede aynı derecede samimi ve güçlü olmalıdır. Bizzat bu konuda hareket etmesi gereken güçlerden bir kısmı bu yolsuzluğun ortasındaysa ne olacak? Başka bir ifadeyle ihracatta dönen oyunlar için Ekonomi Bakanlığı'nın devreye girmesi gerekiyor. Yalnız bu bakanlığın başında olan kişi bizzat yolsuzluğa bulaşmışsa bu olay nasıl çözülebilir? Yeni dosyalar mı geliyor? Edindiğim bilgiler İran'da süren yargılamada yeni dosyalar açılacağı ve yeni bağlantıların ortaya çıkacağına kesin gözüyle bakıldığını gösteriyor. Bu yeni bağlantıların Türkiye ayağı olma olasılığı ise çok yüksek. Konunun Türkiye'ye daha fazla sirayet etmemesi, daha doğrusu yeni rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ortaya saçılmaması için AKP hükümetinin yoğun girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Dikkat edilecek olursa hükümetin paralel yapı suçlamaları ve manipülasyonlarıyla dosyanın sadece burada birkaç savcı ve emniyet mensubu aracılığıyla hükümete darbe zeminine çekmeye çalışması bir stratejidir. Bu stratejinin asıl nedeni daha büyük olan tablonun gözden kaçırılmasıdır. Yalnız gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İran'da da olsa, Çin'de de olsa gerçek ortaya çıkacak ve sorumluları tarihin sayfalarına kazınacaktır. Türkiye'deki sorumluların yargılanması içinse bizler elimizden geleni yapacağız. İşte Türkiye'de yargı ve bürokrasinin paralel yapı bahanesiyle hedefte olmasının asıl nedeni daha büyük bağlantıların ve dosyaların ortaya çıkarılmaması içindir. Devlet içinde oluşmuş olan alternatif yapılanmalarla devletin bütün kurumlarının sonuna kadar mücadele etmesi ve bu yapıyı besleyip büyütenlerin de hesap vermesi gerekir. Bu başka bir konu. Ancak başka şeylerin yani yolsuzluk ve hırsızlığın üstünü örtmek için böyle bir durum kullanılıyorsa o zaman herkesin bu duruma karşı çıkması ve konunun yargıya intikal etmesi için gerekenin yapılıncaya kadar bu mücadelenin sürdürülmesi gerekmektedir. Sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da ortaya çıkan dosyaların Türkiye bağlantıları için takipçi olacağız. Gerekiyorsa çıkan dosyaları tıpkı gizlenen 17 Aralık dosyasının açığa çıkmasında olduğu gibi gidip alıp geleceğiz. Babek Zencani'nin 11 Kasım 2015 tarihinde Tahran'da yapılan 8. duruşmasında ilk defa Rıza Sarraf'ın adı geçti. Zencani ifadesinde İran Petrol Bakanlığı'na ait olup kendi uhdesinde bulunan bir kısım, miktarı söylenmedi, paranın Sarraf'ın kapalı çarşıdaki döviz bürosunda işletildiğini söyledi. Ve Rıza Sarraf ABD'de tutuklandı. Kitap baskı aşamasındayken 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet olayının baş aktörü Rıza Sarraf'ın 19 Mart 2016 tarihinde ABD'nin Miami kentinde kara para aklamak, bankacılık sahtekarlığı ve ABD yaptırımlarını delmek suçlamalarıyla gözaltına alınıp 21 Mart günü tutuklandığını öğrendik. Savcılık Rıza hakkında toplam 75 yıl hapis cezası ve mal varlığına tedbir konulması istemiyle iddianame düzenlemiş. Rıza Sarraf 4 Nisan 2016 tarihinde hakim karşısına çıkacak. Rıza Sarraf'ın bu suçları Türkiye'de ve Körfez ülkesinde kurduğu bir takım şirketler aracılığıyla yaptığı savcılık suçlama belgesinde yazılmış durumda. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketleri 17 Aralık dosyasında karşımıza çıkan şirketlerle aynı. Eğer Sarraf ABD adli makamlarıyla işbirliği yaparsa, yani bu yasa dışı işlemleri nasıl ve kimlerle beraber yaptığına ilişkin inandırıcı, delilli beyanda bulunursa cezasında indirim sağlanabilir ve bir kısım mal varlığını kurtarabilir. Bu durumda konu Türkiye'ye ve dolayısıyla 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakanlar, bakan çocukları, bürokratlar ve diğer şüpheli kişilere yansıyacak gibi. Çünkü savcılık diyor ki, Rıza Sarraf ve adamları bu suçları Türkiye bankacılık sistemini ve Türkiye'deki şirket hesaplarını kullanarak gerçekleştirdi. Bu durumda sarraf, ben bu işleri yaparken Türkiye'de bu bakanlar, bu genel müdürler, bu müsteşarlar, bürokratlar, şu kişiler bana yardımcı oldu derse, o zaman ABD yargı makamları, adı geçen bizim bakanlarımız, bürokratlarımız ve diğer vatandaşlarımız hakkında da soruşturma açabilir. Ve bu kişilerin de mal varlıklarına tedbir koyup ABD'ye girdiklerinde yakalayıp tutuklayabilir. Bunu önlemenin tek yolu 17 Aralık dosyasının yeniden açılarak adı geçen bakanların yüce divana, diğer sanıkların da normal mahkemeler önüne çıkarılarak yargılanmalarını sağlamaktır. Ben bir Türk vatandaşı olarak suç işlediği iddia edilen Türk vatandaşlarının başka ülkelerce değil, Türk yargısı tarafından yargılanmasından yanayım. Ama siz bu tür rüşvet yolsuzluk olayların üstünü örterseniz, dünya örtmez ve bugün olduğu gibi gerek İran ve gerekse ABD yargısı bu işlerin peşini bırakmaz ve bakanlarımız, devlet görevlileriniz ve vatandaşlarınız hakkında başka ülke adli makamları işlem yapar. Rıza Sarraf'ın Türkiye'de başlayan lüks ve şaşalı yaşamı şimdilik Miami'deki bir cezaevi hücresinde devam ediyor. Bakalım devamı nasıl sonlanacak? Rıza'nın tutuklandığını öğrendiğimde dedim ki, ah ulan Rıza, ne işin var Miami'de? Şimdi İstanbul'da olsan koruma polisi eşliğinde lüks arabanla emniyet şeridinde seyreder, istediğinde önüne yatacak bakanları mamayla beslerdin. Son sözler. Artık iddianın çok ötesine geçmiş delilleri sabit olan bir dosyada sarı öküzü kaptırmamak için siyasi bir stratejiye ihtiyaç vardı. Ergenekon, Balyoz, Oda TV, KCK, askeri casusluk gibi davaların sıkı dostu, eski dostu, yeni düşman olarak ilan etmek ve gerilimi sürekli tırmandırmak AKP'nin temel stratejisi oldu. Bu stratejiye zemin sağlayacak söylem de hazırdı. Yeni seçimler öncesi darbe girişimi, komplo. Darbe, komplo söylemlerini bir kenara bırakacak olursak, velev ki paralel bir yapı darbe girişiminde bulundu ve komplo düzenledi. 17 Aralık dosyasında ileri sürülen ve delilleri tek tek ortaya konan iddiaların gerçekliği neden araştırılmıyor? Ortada yalan yanlış iddialar varsa neden hayır yoktur denemiyor? Ve hatta neden yüce divana gidip yargılanıp iddiaların asılsızlığını ispatlamıyorlar? Olayın tüm boyutlarının ne olduğu öğrenilmek isteniyorsa Babek Zencani dosyası neden istenmiyor İran'dan? İranlı milletvekili Emir Abbas Sultani Türkiye'ye gelip bu olayın iki taraf açısından ne anlama geldiğini araştırmak isterken neden izin verilmez ve neden bilgi belge değişimi istenmez? Aklımıza takılan soruları yüzlerce ve hatta binlerce adete çıkarabiliriz. Bu çerçeveyi çizmekteki amacım, kitapta şu ana kadar anlatılanlar ışığında hükümete yapılmış bir darbe girişimi söz konusu değil. Hükümetin bana darbe yapılıyor bahanesiyle yargı ve bürokrasiye darbe yapmasıdır olay. Her iki yargı mensubundan birinin yeri değiştirildi. On binlerce emniyet mensubu yerlerinden edildi. Yüzlercesi hakkında işlem yapılıyor ve bir kısmı meslekten dahi çıkarıldı. Tüm bunlar cambaza bak oyununun bir parçası. Evet, tüm bu olanlardan sonra nedir 17 Aralık diye sorduğumuzda şu cevapları verebiliriz. 17 Aralık, Yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, milletin gözüyle gördüğüne değil, dublaj, montaj, darbe zırvalarına inandırmaya çalışılmasıdır. 17 Aralık, bir ülkenin başbakanının şafak vakti korku ve telaşla oğlunu arayıp, ''Oğlum, paraları sıfırladın mı?'' deme acizliğidir. 17 Aralık, bakanın emrindeki bürokratını gece yarısı arayıp kaçabiliyorsan kaç deme utancını yaşamasıdır. 17 Aralık, milyonlarca dolar ve euronun rüşvet olarak valizlerle taşınmasıdır. 17 Aralık, ayakkabı kutularından dolarların fışkırmasıdır. 17 Aralık, rüşvet olarak alınan 700 bin liralık saatin utanmazca kola takılmasıdır. 17 Aralık, milyonlarca dolarlık mücevheratın rüşvet olarak alınması rezilliğidir. 17 Aralık, piyano demektir. Çağlaya çağlaya rüşvetten gelen piyanoyu çalabilmektir. 17 Aralık, milletin anasına küfreden ahlaksız, edepsiz yandaşlara özel imtiyazlı imar ayrıcalığı tanımaktır. 17 Aralık Başbakan'ın oğlunun vakfına milyonlarca doların bağış yapılmasıdır. 17 Aralık Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının Rıza'nın rızasını kazanmak için kendi emniyet müdürüne ana avrat küfredebilmesidir. 17 Aralık kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in rüşvete araç edilmesidir. 17 Aralık rüşvetçi iş adamının özel uçağıyla Kabe'ye gidip tavaf etme utanmazlığıdır. 17 Aralık 3 senede %300 zenginleşen bakan demektir. 17 Aralık Rıza Sarraf'ın yakında kabinenin yarısı bize kefil olacak demesidir. 17 Aralık Rıza Sarraf'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanına timsah lakabı takabilmesidir. 17 Aralık bakanlara mama vermek lazım diyen Rıza'nın parasıyla Ramazan erzakı dağıtmaktır. 17 Aralık Rıza'dan alınan rüşvetle okul yaptırıp bu tür ibadetleri yapanların amel defteri öldükten sonra da açık kalır diyebilme yüzsüzlüğüdür. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluğa adı karışan bakanların bizi yüce divana göndermeyin diye yalvarıp zavallılaşmalarıdır. 17 Aralık Rıza'nın önüne yatan bakanın çukura kadar yuvarlanmasıdır. 17 Aralık hırsızların serbest bırakılıp hırsızlığı soruşturan hakim, savcı ve polislerin peşine düşmektir. 17 Aralık sıfırlanmaya çalışılan milyonlarla birlikte AKP hükümetinin de itibarının sıfırlanmasıdır. 17 Aralık kendilerine ak diyenlerin tepeden tırnağa kapkara olduklarının görülmesidir. Tek cümleyle, 17 Aralık yolsuzluktur, hırsızlıktır, yüzsüzlüktür ve arsızlıktır. Kitabın sonu. 11 Mayıs 2017. Sayfa 181.